أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Müsned-i Şihab 714. hadis مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا اَهْلَكَتُ Bir mala zekatlık karışırsa o malı yok eder. Şöyle de tercüme edilebilir. Malın içinden verilmesi gereken zekat verilmez de mala karışırsa o malı yok eder. Allah korusun. Mal ve zekat ve malın helak olması. İnsanlar bu konuda tarih boyunca hep ikiye ayrılmışlar. Her ne kadar her grup kendi arasında neredeyse binlerce bölüme ayrılsalar da ya Rahman'ın yolunda olmuşlar ya şeytanın yolunda. Mal Allah'ın, mülk Allah'ın diyenler, istediğine istediği gibi istediği kadar verir diyenler, bu bir imtihandır, imtihan için nasıl isterse öyle yapar ve bu kulun hayrınadır diyenler, Rahman'ın kulları bir yana, malın Allah'a kullukta sadece bir imtihan sorusu olduğunu kabul eden bu insanlar bir yana, ama malın esas olduğuna, şerefte, üstünlükte, ölçüde, temel prensibin mal ve madde olduğuna inananlar, yani ilklerinin tabiriyle benim maddem, benim aslım, ateştendir, onunkinden, onun aslından, onun maddesinden daha üstündür diyen iblisin kulları. İşte mala bakış konusundaki bu temel ayrımı önce aklımıza getirecek, gözümüzün önüne koyacak, sonra bu hadisi yeniden okuyacağız. Malınız var. Hani belki bugün örneğini bile bulmakta zorlandığımız 40 tane koyununuz var. Evet, onlardan birini siz zekat olarak ayıracak ve o bir koyuna muhtaç bir Müslümana, yani Allah'ın koyun vermeden, mal vermeden, imkan vermeden imtihan ettiği birine verecek zekatınız olduğunu bileceksiniz. O zaman sizin geriye kalan 39 koyununuz bereketlenecek, artacak, güzelleşecek, sizin için hayırlara vesile olacaktır. Ama o bir koyunu siz eğer 40 koyun arasından çekip çıkarıp almaz da o da içine karışmış olarak devam ederse, böylece geriye kalan 39 koyunun bereketlenmesi bir yana, 40 koyun hepten helake doğru gidecek. Yani mal yok olacak, bereketi yok olacak ya da sizin o malla imtihan olmanız gerçeği bitecek. Bakmışsınız, o mal hepten uçmuş, buhar olmuş, yok olmuş, kaybolmuştur. Olamaz. Ben bir koyunu içinden almayınca, o bir koyun diğer koyunlarla beraber olunca koyunlar kendi kendine nasıl yok olur demenin anlamı yok. Evet. Müslümanca bakış açısıyla o koyunlar yazık olmuştur. Bereketi bitmiştir. Bana o koyunların veriliş sebebi ortadan kaybolmuş. Allah benim o koyunlarla cennete gitmemi istemişti. O koyunlardan 40'ından bir tanesini ben ona hak kazanan birine verince, onun olduğunu bilince, malın mülkün Allah'a ait olduğu bilinciyle hareket edecek ve dinimin temel şartlarından birini, yani sosyal ve mali sorumluluğumu Allah'ın zekatla ayarlamasını kabul etmiş olacak ve Allah'a kul olacaktım. Ama materyalist bir kafayla düşününce, maddeci bir düşünce olarak ben bunu yorumlarsam, elbette 100 gram altınınız mı vardı? 100 tane bileziğiniz mi vardı? Her biri aynı ayarda mı? Aşağı yukarı 10'ar gram, 20'şer gram neyse, ya da 100 tane altın liranız mı vardı? İşte onlardan birazını siz, yani 40'ta birini Allah için ayırırsanız Müslüman olarak sizin geriye kalan malınızın bereketleneceğini dedik zaten. Bunu sen de biliyor ya da her bir Müslüman buna inanıyor elbette. Ama Aleyhissalatü vesselam uyarıyor. Diyor ki, eğer içinden çekip çıkaracağınız mal konusunda siz gerekeni yapmaz da onu ona karıştırırsanız, o zaman o karıştırdığınız zekat bölüm, zekatlık bölüm onu helak edecek, yok edecektir. Peki, şimdi materyalist kafayla düşünüyoruz olayı. Siz 40 tane bileziğiniz vardı, bir tanesini vermediniz, hepsi yan yana yine 40 tane pırıl pırıl, parıl parıl size bakıyor. Hem de nasıl göz kırpıyor, siz de baktıkça nasıl seviniyorsunuz. 40'ına birden neşeyle yeniden bakıyor, elinize alıyor, hatta yüzünüze sürüyorsunuz. 40'ı birden, 40'ı beraber sizin oluyor ve o siz 40'ıyla beraber iş yapıyorsunuz. Kazancınızın yeniden zekatını vermiyor, tekrar bir 40 daha, bir 40 da bir daha ekliyorsunuz ona. Yani başkalarına verecekken onu kendinize layık görüyorsunuz. Söyleyin, eğer siz bereketin Allah'tan olduğuna, malın Allah'ın olduğuna, onu size verirken içinden bir bölümünün de başkalarına tahsis edilmek üzere verildiğine inanmazsanız, ben böyle birisine nasıl anlatabilirim? Ama senin malın bereketlenmiyor, ama senin malın helak oluyor diye. Böyle böyle adam, 40'ta birlerini vermek yerine, hatta başkalarının zekat verme imkanlarından yararlanarak onun da zekatını alsa, kendisini fakir gösterse, 40 tane koyunu yokmuş, 40 tane altını yokmuş gibi davranıp başkalarından da zekat alıp bu malına eklese, onun helak olacağını ben bu adama nasıl anlatırım? Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma büyük camilerin süslediği bir şehir meydanında vakıf arazileri, mezarlıkları ondan bundan sanki çarparak topladığı mallarını kendince gurur vesilesi sayan bir adama, yine de her şeye rağmen yarın ahir günde hesaba çekilirken ben demiş olmam gerekir diye yaklaşıp, ama arkadaş sen bu malları toplarken haram helal dikkat etmiyorsun. Bak kimileri mezar, kimileri vakıf, kimileri gasp edilmiş, kimileri çalınmış, kimileri bir başka yanlış yolla elde edilmiş mallar gibi görüyorum. Sen bundan vazgeçsen, gayret etsen, helalinden toplamaya çalışsan deyince, sen ne diyorsun demiş. Şehrin en büyük camiyi sattık deseler, hem de camidir diye kimse almaya tenezzül ve teşebbüs etmese, ona da teşebbüs eder alır, onu da mağaza yaparım diyormuş adam. Ne dersiniz? İşte hadiste beyan edilen sadaka, ama Türkçe'de kullandığımız zekat, böyle titiz, tertipli, ayrım söz konusu olan bir ibadettir. Eğer biz malımızdan çıkaracağımız zekatı ayırmaz, malımıza karıştırır, hatta başkalarının zekatını da üstüne üstlük o mala karıştırmaya teşebbüs edersek, o zaman malımız helak olur, yok olur ve bizim onunla hayır kazanmamız, kulluk yapmamız yerine isyanımızın konusu olur da cehennem sebebi olur bize, Allah korusun. Tekrar okuyorum. Ma halatati sadakatu malen illa ehleketu. Bir mala zekatlık karışırsa o malı yok eder. Yani malın içinden verilmesi gereken zekat verilmez de mala karışırsa o malı yok eder. 715. Ma zibbani dariyani veribeti ganemin bi esra fiha min hubbi şerefi vel mali fi dinil mer'il müslim. Bu hadis-i şerif şöyle de ifade edilmiş bir başka senetle. Ma zibbani dariyani fi khaziratin vethiqatin ye'kulani ve yefrisani bi esra fiha min hubbi şerefi vel mali min dinil mer'il müslim. Aşağı yukarı kelimeler farklı olsa da Türkçe'de ifade edeceğimiz aynı mana. Şöyle diyebiliriz. Mal ve makam düşkünlüğünün Müslüman kişinin dinine verdiği zarar, koyun ağlına dadanmış yırtıcı iki kurdun verdiği zarardan daima daha büyüktür. Estağfirullah. Bu konuda bir küçük risale, eskiden öyle denilirdi, küçük kitapçıklara, hatırlıyorum. Hadis dünyasında onların anlaşılması ve hayatın bununla, yani hadislerle düzenlenmesi konusunda imam bilinen, üstad kabul edilen İbn-i Recep el-Hanbeli adında bir zat bu hadisle ilgili bir risale hazırlamış. Öyle hatırlıyorum. Bulanlar bir zahmet yeniden baksınlar. Gerçekten enteresan bir örnek. Yani tabir yerindeyse tam da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yakışan bir anlatım. Gerçi şehir çocuklarının bunu anlaması, bunu kavraması, gözünün önünde canlandırması çok zor bir şey. Kurdu görmeyen, koyunu görmeyen, ağılı bilmeyen, sürüden haberi olmayan insanların bu tür örnekleri anlaması ne mümkün? Yoksa benim bu sözümden hareketle sen şuna mı cesaret edeceksin? O zaman yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir anlaşılmaz örnekle insanlara din mi anlatmış diyeceksiniz? Hayır. Öyle olur mu? Aleyhissalatü vesselam kıyamete kadar bütün insanlık için anlatmıştır bunu. Ama şimdi insanlar bu konuda verilen örnek dünyasından uzaklaşmışlarsa ve bunu birileri özellikle yapmışsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine güzel anlatmıştır diyoruz. Kurtlar, sürüler, sürü içinde koyunlar, onlardan bir tanesini, en güzelini seçse de kendisine ağzına layık biçimde sofra hazırlasa, sürü sahipleri ve sorumlusu çobanlar buna çoktan razı olurlarmış. Yani diyelim 1000 tane koyun var. Bu koyunlar içinde bir tanesi var ki sanki mal sahibi onun gelişimine, büyümesine, yetişmesine gözü gibi bakıyor. Çoban onu eliyle besliyor sanki, onun yiyeceğini öylece veriyor. Olsun, kurt gelince kenarda durup dese ki, bakın ya bana istediğim bir koyun verirsiniz, değilse siz bilirsiniz dese. Hepten razı adamlar, çünkü kurdun adeti öyle değilmiş. Girermiş sürüye. Gücü neye yetiyorsa, ne kadar imkan buluyorsa, boğabildiği kadar, telef edebildiği kadar koyunları telef ediyor, bir tanesini de şöyle boynuna atıp onunla beraber köpeklerin önünden kaçma imkanına sahip kaçıyormuş. Yani belki onlarca koyun telef oluyor, helak oluyor ama sadece birisini yiyormuş. Sanki diyesimiz geliyor, be hayvan, yiyeceğin bir tane, neden bu kadar böyle mahvediyorsun, helak ediyorsun benim koyunlarımı? Ama onun yazgısı da öyle. Ne dersiniz? Bunu anladınız mı? Bir sürüye bir kurt girince bir tanesini almazmış. Yoksa kümese giren tilki de aynısını mı yapar ki? Bilir misiniz, duydunuz mu? Ama biz öyle yozlaşmış, öyle bu dünyadan uzaklaşmışız ki onların ekranda görülenlerini, kağıt üzerine çizilenlerini, resmedilenlerini veya film haline getirenlerini ancak bilebiliyor, görebiliyor, tanıyabiliyoruz. Heyhat, ne kadar da uzaklaşmışız. Yani o ekrana taşıyan insanların gör dediklerini ancak görebiliyor, onların dediklerinden öteyi sanki yok zannediyoruz. Düşünün, iki kurt, hem de koyun ağlına dadanmış, biliyorlar orada koyunlar var. Onlara engel olma imkanı da yok. Ne koyunların sahibinin ne çobanın, öyle bir imkanı da yok. Bu kurtlar gelip koyunlardan dilediği kadar, gücü kadar, imkanı kadar yok edip mahvedip gidiyorlarsa o zararı düşünebildiniz mi? Şimdi düşünün, İşte bu zararla kıyas edin. Bu zarar mı? Bu hiçbir şey değil diyecek kadar büyük bir zarar söylüyor aleyhissalatü vesselam. Mal ve makam düşkünü bir adam düşünüyorsunuz. Malım olsun. Ama malım olsun. Hayra mı anlamadın? Malım olsun. Yani dünya benim olsun. Dünyayı ben kucaklasam, dünya beni kucaklasa ama mal toplasam, ama topladığım malı yığsam, biriktirsem, saysam, döksem ama malla beraber, ama ben mallı olsam. Evet, bir de makam düşkünü bir adam. Şöyle bana ait bir taşım olsun ama benim orada olmam benim için şeref olsun. Bir sandalyem, bir koltuğum olsun ya da hiç değil bir sandık üzerine otursunlar. Ama şöyle bir kerpiç üzerine, bir tuğla üzerine, bir taş üzerine ama yükselti üzerine otursam benim de etkinliğim, benim de egemenliğim olsun. Ama ben de söz sahibi olayım, ben de yetkili olayım, ben de etkili olayım derdinde olan bir adam düşünün. Mal ve makam düşkünü bir adam. İşte bu adamın dinine verdiği zarar, o iki kurdun bu adamın ağılına, koyunlarına verdiği zarardan çok ama çok daha fazladır. Çok basit bir örnek belki ama insanların makam ve mevki düşkünlüklerini anlatır belki de. Siz de duymuşsunuzdur böyle örnekler. Mesela adam, hani eskiden çarşılarda tuvalet olurmuş ama içinde şebeke suyu anlamına musluklar ve sular olmazmış. Kenarda hani temizlik için konulan, kullanılan bardaklar, ıbrıklar olurmuş. Adam, affedersiniz, ishal olmuş şiddetli ve koşmuş, bir bardağı alıp içeriye dalmış ama arkasından gümbür gümbür kapı vurulmaya başlamış. Çaresiz, eliyle bir yerlerini tutarak, ne var demiş, onu bırak, şunu alacaktın diye adam sert çıkışmış. Diğerinin düşünecek hali yok ki, çıkmış, almış, girmiş, işini bitirmişten sonra bir 10-15 gün geçmiş belki bir ay. Tekrar yolu oraya düşmüş ama sakin bir dönemi. O sonradan al diye emredilen ıbrığı bardağı almış eline. İçeriye girince yine aynı manzara. Bu sefer kaşlarını çatıp sormuş. Daha rahat bir ortam düşünebilecek durumda. Ne var demiş. Yine ne istiyorsun? Onu bırak şunu al demiş. Ama demiş geçen sefer böyle böyle. Olsun demiş bir adam. Biz buranın bekçisiyiz. Bu kadar havada bizde olsun. Evet. Orada bekçi adam bir makam buldu ya, söz sahibi, olur o kadar. Hani belki otobüslerde bir benzerini yaşadınız. Kaptanın havası mı? Bilmem ama muavin durumunda olanın ya da size su için hizmet etmek için orada bekleyenin de böyle lafları olur mu bazen? Hani saygıyı bitirdiği, sevgiyi düşürdüğü ortamlar. Siz başka başka örnekler bilirsiniz. Ama mal konusunda ben şedid olan bir örnek hatırlıyorum. Adam mala kafayı takmışsa, mal mülk derdine düşmüşse, aman yaklaşmayın yanına. Çünkü o, mal bir yana, dünya bir yana deseniz, dünya ne ki diyecektir, evren bir yana, her şey bir yana, namus ve iffetten tutun din diyanete kadar hepsini terk etmeye hazırdır. Kardeşini de mi? İşte o çok kötü. Evet, kardeşini de. Derler ki, Allah'ın emrini, Kur'an ve sünnetin gerçeğini Müslümanlara duyurmakla görevli bir Müslüman varmış. Adına yanlış anlamayın ama hoca diyorlarmış. Dört kız, üç oğlan, babalarıyla güzel geçinen bu aile, ama en büyük abileri allem kallem etmiş, ne yapmışsa etmiş, babalarını kandırıp tarladan üstelik değerli bir bölümünü kendine tahsis edivermiş. Kardeşler ateşe dönmüşler. Kardeşler ateşe düşmüşe dönmüşler. Ne yapacaklarını şaşırmışlar, toplanmışlar ve onu rezil etmeye, elinden almaya, yok etmeye, ortadan kaldırmaya planlar yaparken bu hoca bilinen kardeşleri yanlarına uğramış, çağırmışlar zaten. Demişler ki, kardeşim, bak böyle böyle bir haksızlık var ortada. Haksızlık karşısında etmeyin, susmayın, gel yardımlaşalım, bunu bundan alalım, babamıza haddini bildirelim, bu abimizin böyle yaptığı bir zulme razı olmayalım. Demiş ki bu hoca, kardeşlerim, ablalarım ve abilerim, iyi dinleyin, siz bilirsiniz, hareket noktanız haklı, fakat hareket tarzınız yanlış gibi geliyor bana. Bakın, dikkat edin, maldan oldunuz olmaya, malı kaçırdınız ama bir de kardeşten olmayasınız. Siz böyle bir hareketle kardeşinizi de kaybedersiniz. Yazık etmeyin, gelin görmezlikten gelin, tamam deyin, affedin, helal edin ama bundan sonra uyanık davranın. Lakin kardeşten de olmayasınız. Reddetmişler, karşı gelmişler. Şimdi hiçbiri onunla görüşmüyor, konuşmuyormuş. Ne dersiniz? Mal derdi mi? Kardeş derdi mi? Ya da insanların mal ve makam düşkünlüğünün insandaki acıları ve ızdırapları mı? Ben hadisi yeniden okuyorum. Ma zi'bani dariyani zeribeti ganemin bi esra fiha. Diğer rivayete göre مَا ذِئْبَانِ دَارِيَانِ ف۪ي خَضِيرَةٍ وَث۪يقَةٍ يَأْكُلَانِ وَيَفْرِسَانِ بِأَسْرَعَ ف۪يهَا مِنْ حُبِّ الشَّرَفِ وَالْمَالِ مِنْ د۪ينِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ Mal ve makam düşkünlüğünün, Müslüman kişinin dinine verdiği zarar, koyun ağılına dadanmış, yırtıcı iki kurdun verdiği zarardan daima daha büyüktür. 716. Ma ra'eytu mislen nari name haribuha ve la mislel cenneti name talibuha. Estağfirullah. Estağfirullah. Cehennem ateşi gibisini görmedim. Ondan kaçması gerekenler gaflet içinde uyuyorlar. Cennet gibisinde görmedim. Ona koşması gerekenler, yani onu isteyenler de uyuyor, uyuşuk davranıyorlar. Şöyle de tercüme edilebilir. Cehennem kadar kendisinden kaçması gerekenlerin gaflet içinde uyuduğu, cennet kadar da kendisini arzulayıp elde etmek isteyenlerin umursamazca yaşadığı, gafil olduğu bir şey görmedim. Allah korusun. Allahu Ekber. Gerçekten ne kadar müthiş bir yanlış, ne kadar korkunç bir yanlış, ne kadar muazzam bir eksik. Ne yapalım, nasıl yapalım diyeceğimiz bir konu değil ki. Bilmediğimiz, bilgi eksikliğinden dolayı böyle yaptığımızı kim iddia edebilir, söyleyin. Yani cennet ve cehennem. Bununla ilgili insanların bilgileri var mı? İsterseniz deneyin. Şöyle yaşı 70'ten 7'ye kadar ya da zenginden fakire kadar ya da konuşacak mecali kalmamış hastadan dipkiri sapasağlam insana kadar ya da hiç tanımadığınızdan kanını, iliğini, bütün varlığını, hücrelerine kadar tanıdığınız, damardan tanıdığınız birine kadar sorun, cennet ve cehennem hangisini istersin? Adamın yüzü olmayabilir, cesareti olmayabilir, hayatını bildiği için bir şey diyemeyebilir ama diyelim serbest bırakıldın. Hangisini istersin? Ne diyecektir? Cennetten başka ağzından şayet bir kelime çıkıyorsa cehennem gibi, o şaşkınlığından, heyecanından, sevincinden şaşırmıştır da ondan. Hani öyle hadislerde var ya. Ne dersiniz? Aleyhissalatü vesselamın İmam Kudai'nin naklettiği bu sözünü yeniden dinlesek. Ateş, cehennem ateşi. Kaçmak gerekir ama ondan kaçmak gerektiğine dair bütün bilgilerle mücehhez, bunu iman haline de getirdiğini iddia eden 3 kişi toplayın, 100 kişi toplayın, 1000 kişi toplayın, hepsinin uyukladığını, uyuşuk davrandığını göreceksiniz. Ama neden? Sanki gözünün önünde olması gerekirken, inancını gündeme getirdiğinizde ifadeleri, bunu ortaya koyarken ama adam hala gaflet içinde, eyvallahsız. Yani o yemesi, o içmesi, o oturup kalkması, o peşinde koştuğu bütün programların gerçekleşmesi, kendisini hep cehenneme doğru sürüklediği halde adam eyvallahsız yaşıyor sanki. Olsun der gibi, ne yapalım, bu böyle olacak der gibi yaşıyor adam. Beri tarafta, cennet içinde aynı durum söz konusu değil mi? Hani cennete koşacaktı ya, cennet onun olacaktı ya, cennet için hareket edecekti ya, ama adam sanki cennet istemek, cennete koşmak, programını cennete yönelik kılmak konusunda o kadar uyuşuk, o kadar gafil, o kadar eyvallahsız ki, deme gitsin, anlamak mümkün değil sanki. Nasıl olur? Neden öyle davranır insanlar? Mesela önüne adımını atıverseydi cennete gideceği bir nokta çıkmışsa insanın, kaybeder mi onu? Elini alınca kendisine cennet kazandıracak bir imkan olunca kişi gafil davranır mı, almaz mı eline? Ağzına bir kelime alınca onu cennete götürecekse kişi gaflet eder mi, susar mı o konuda? Ağzını kapatınca cennete gidecekse kişi ağzını açar mı o konuda? O malı alınca cennete gidecek, o malı almazsa cennete gidecekse, orada durunca, oradan yürüyünce, onunla beraber olunca, oradan vazgeçip ayrılınca, yani pozitif ve negatif, evet ve hayır türünde, tamam ve devam cinsinde, ne olursa olsun ama onunla beraber olunca veya onu bırakınca, kişiye cennet kazandıracak her bir pozisyon için kişi gaflet eder. Boş ver be, benim cennet garantim var zaten. Ben ötekiyle cenneti, ben berikiyle cenneti kazanmaya ne diye yorulayım? Zaten sonunda bir numara çekerim, o da beni cennete götürür demeye kimin yetkisi var? Aynı şey cehennem için de söz konusudur. Kaçması gerekir cehennemden, uzaklaşması gerekir cehennemden. Oraya basmazsa, oradan ayrılırsa, sırtını dönerse, ilgilenmezse, konuşmazsa, durursa, susarsa, aman efendim onunla ilgilenmezse, ilgisini keserse, cehennemden kurtulacağına inanan bir insanın bütün bu olaylar karşısında ilgisiz, umursamaz davranmasının ne anlamı var? Nasıl mümkün olur bu, söyler misiniz? Aleyhissalatü vesselam buyurur ki, مَا رَأَيْتُ مِسْلَ النَّارِ نَا مَهَارِبُهَا وَلَا مِسْلَ الْجَنَّةِ نَا مَتَالِبُهَا. Allahu Ekber. Cehennem ateşi gibisini görmedim. Ondan kaçması gerekenler gaflet içinde uyuyorlar. Cennet gibisinde görmedim. Ona koşması gerekenler, onu isteyenler de uyuyor, uyuşuk davranıyorlar. Bir başka ifadeyle, cehennem kadar kendisinden kaçması gerekenlerin gaflet içinde uyuduğu, cennet kadar da kendisini arzulayıp elde etmek isteyenlerin umursamazca yaşadığı, gafil olduğu bir şey görmedim. 717. Ma ruzikal abdu rizgan evsa aleyhi, diğer rivayette lehu minas sabri. Kula verilen en büyük, en geniş rızık sabırdır. İmam Şafii Hazretleri, Allah cennette beraber kılsın, Allah kendisinden razı olsun, diyormuş ki, Kur'an-ı Kerim'den bir adamın hiçbir nasibi olmasa, bu adam baba olarak ailenin reisi, bir mahallenin sorumlusu, bir bölgenin yetkilisi, Kur'an'dan hiçbir nasibi olmamış ama o insanlar adına, onların cennete gitmeleri, Müslümanca yaşamaları adına bir sorumluluk yüklenmiş. Bu sorumluluk yükü altında bu adam, Kur'an'dan sadece Asr suresini bilse, o ona yeter diyor. Allahu Ekber. Yani, adam, bireysel planda, iman edecek ve imanının gereği salih ameller işleyecek. Toplumsal planda da, hakkı ve sabrı tavsiye edecek. Hak şudur, iman budur, amel budur diyecek ve buna dayanın, direnin, bıkmadan, usanmadan devam edin diyecek. İşte bu prensipleri vaaz eden Asr suresi, böyle olanların kurtulacağını, bundan mahrum olanların Buna imkan bulamadığını iddia eden ya da istemeyenler ise helak olacağını, hüsrana uğrayacağını beyan eden Asr suresi topluma böyle bir yön veriyor. Orada anlatılan sabırla ilgili son dönem özel bir örnek, güzel bir örnek duydum. Bir arkadaş dükkanında helalinden para kazanmak için tezgahın berisinde beklerken bir adam selam vererek içeriye girmiş. Demiş ki, mümkün mü? Şöyle bir işim var. Esnaf arkadaş demiş ki, eğer mümkünse çok rahatsızım. Yani bedeni bir rahatsızlık, hastalık. Onu gelecek hafta yapsak, o zaman getirsen. Hay hay demiş adam. Gitmiş, bir hafta sonra yine gelmiş. Demiş ki tekrar, ama hiç halim yok. İnan ki zor durumdayım. Adam hay hay demiş. Sonra bir daha gelmiş. Yine aynı karşılık. Adam bıkmamış, usanmamış, yanlış anlamamış, üzülmemiş, bozulmamış. Dördüncü defa tekrar gelmiş. Fakat esnaf kardeş üzülmüş tabii bu işe. Her şeye rağmen işe el atmış. Yapmak için uğraşırken bir iki eksik ve noksan ve yanlış da yapmış tabii. Tekrar düzeltmek için yine işin başına geçince özür dilemek adına, durum beyanı adına adama kusura bakmayın. İnşallah sizi kızdırmamışımdır. Yani üzmemişimdir inşallah demiş. Adam ne desin? Dünyalar verildi gibi bana diyordu arkadaş. Sen ne diyorsun arkadaş demiş. Ben Asr suresi okuyorum. Asr suresi okumamın ne anlamı var değilse sana kızacaksam, sabretmeyeceksem, Allah bana sabretmemi söylüyor. Baktım ki mazeretin haklı, sahtekarlığın yok, hain değilsin. Ben sabretmeyeceğim de kim sabredecek ve ben bunun karşılığında hüsrandan kurtuluş ümidi taşıyorum demiş adam. Allahu Ekber. Allah layık kılsın ve bütün Müslümanlara benzeri özellikler lütfetsin ve kolaylıklar ihsan etsin. Ma ruzikal abdu rizkan evsa aleyhi minas sabri. Kula verilen en büyük, en geniş rızık sabırdır. Hem ne kadar güzel bir rızıktır. Bir Müslümanla yolculuk yaptım. Allahu Ekber. Maşallah. O kadar hoşuma gitti ki. Yapması gerekeni yaparken karşıdaki net haksız, açık ayan beyan yersiz ve densiz karşılıklar veriyorsa, müdahale etmeye çalışıyorsa adam ağzını açmıyor. Gayet sakin bekliyor karşısında. Sanki say sözünü, söyle söyle, ne istersen devam et dercesine öteki bir güzel içindekini ağzından boşaltıyor. Sonra adam kaldığı yerden devam ediyor hiç kızmadan, darılmadan, küsmeden, gücenmeden. Hele bir seferinde o kadar haksızdı ki karşıdaki, o kadar yanlış şeyler yaptı ki, o kadar lüzumsuzdu, o kadar hatalı idi ki, ama adam yine aynı pozisyonda hiç seslenmeden bekledi. Allahu Ekber dedik. Yarım saat geçmedi, o adam yeniden geldi ve hakkını helal etmesini söylüyor, ısrarla özür diliyordu. Demek ki sabrın güzel yönleri varmış. Ben aklıma gelen ikisini söyledim. Sen kulluğa devam etmede sabret. Bıkma ve usanma. Çocukluğumdan beri namaz kılıyorum, yeter artık biraz deme. Denilmez zaten, sabır budur. Sen isyan etmemeye, sabretmeye devam et. Yeter artık deme. Hayatımda hiç içki içmedim, yeter artık deme. Denmez zaten. Demeyeceksin, sabret. Bir de Allah seni nasıl isterse öylece imtihan eder. Olur mu böyle? Bu bana yapılır mı ya Rabbi deme. Denmez zaten. İbadete devam anlamına sabra Nuh aleyhisselamı örnek bil. Mesela unutma onu. İsyandan kaçma, isyan etmeme konusuna sabretmeye Eyüp aleyhisselamı örnek bil. Unutma. Devam et sabrına. Bir de Allah seni nasıl imtihan ederse öyle imtihan ederdi ya. Yakup ve Yusuf aleyhisselamlar senin için güzel bir örnektir. Sen de onlar gibi sabret. Ve sabrun cemil demeyi bil inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.